Kitabın adı Alaycı Kuş, yazarı Susan Collins. 8. ayrım. Peşimde bu üçüyle birlikte yemek salonuna girmeyi hayal ederek belli belirsiz bir iç geçirdim. Ama zaten insanlar bana her zaman bakıyorlardı. Bu da pek farklı olmayacaktı. Nerede olduğunu ben gösteririm dedim. Hadi gelin. Genelde topladığım kaçamak bakışlar ve neden olduğum sessiz fısıltılar, tuhaf görünüşlü hazırlık ekibimin neden olduğu tepkinin yanında solda sıfır kalırdı. Açık kalan ağızlar, parmakla göstermeler, hayret nidaları. Ekibime, görmezden gelin dedim. Bakışları öne eğik, mekanik hareketlerle beni takip edip sıraya girdiler ve grimsi bir balıkla pişirilmiş bamya yahnisi ve sudan oluşan yemeklerini aldılar. Benim masamda, dikişten bir grubun yanındaki yerimizi aldık. Nedeni mahcubiyet de olabilirdi elbette ama masadakiler 13'ün halkına göre biraz daha mesafeliydiler. Eskiden 12. mıntıkadan komşum olan Levi, hazırlık ekibine temkinli bir merhaba dedi. Gail'in olup bitenlerden haberdar olduğunu tahmin ettiğim annesi Hazel, bir kaşık dolusu güveci havaya kaldırdı ve "Endişelenmeyin," dedi. "Tadı görüntüsünden daha iyi." Ancak en büyük yardım, Gail'in 5 yaşındaki kız kardeşi Posi'den geldi. Oturduğu sırada hızla Octavia'ya doğru kaydı ve çekingen bir tavırla tenine dokundu. "Rengin yeşil, yoksa hasta mısın?" "Bu modayla ilgili bir şey Posi," dedim. "Ruj sürmek gibi bir şey." Octavia, "hoş görünmek için," diye fısıldadı. Kirpiklerinin arasında saklanan gözyaşlarını görmüştüm. Posi şöyle bir düşündü ve umursamaz bir tavırla, "bence sen her renkte hoş olursun," dedi. Octavia'nın dudaklarında minicik bir gülümseme belirir gibi oldu. "Teşekkür ederim." Gail, "Posi'yi etkilemek istiyorsanız kendinizi pembeye boyamalısınız," diyerek tepsisini benimkinin yanına bıraktı. En sevdiği renk pembe. Posi kıkırdayarak annesinin yanına eski yerine kaydı. Gail başıyla Flavius'un kasesini işaret etti. "Ben olsam soğutmazdım. Kıvamını iyileştirdiği söylenemez." Herkes yemeğine dönmüştü. Güvecin tadı fena sayılmazdı ama yutmayı güçleştiren yapışkan bir kıvamı vardı. Gırtlağınızdan aşağı inmesi için en az 3 kez yutkunmanız gerekiyordu sanki. Genelde yemeklerde pek konuşkan olmayan Gay, sohbetin sürmesi için çaba harcıyor, baştan yaratılmamla ilgili sorular soruyordu. Bunun bir şeyleri kolaylaştırmak için harcadığı bir çaba olduğunu biliyordum. Önceki gece, galiplerin güvenliğini talep ederek, Coin'e kendisinin de karşı bir şart öne sürmesinden başka seçenek bırakmadığım konusunda tartışmıştık. "Katniss, bu mıntıkayı o yönetiyor. Senin iradene teslim olmuş gibi görünürse etkisini kaybeder." "Yani Coin'in adil bile olsa hiçbir karşı görüşe dayanamadığını mı söylüyorsun?" "Ne tür bir zarara neden olabileceklerini bilmediğimiz halde Pete ve diğerlerine dokunulmazlık vermeye zorlayarak onu zor durumda bıraktığını söylüyorum," demişti Gail. "Yani programa uymalı ve diğer galipleri kaderleriyle baş başa bırakmalıydım, öyle mi? Gerçi bunun da bir önemi yok, ne de olsa hepimizin durumu aynı." İşte bu noktada kapıyı suratına çarpmıştım. Kahvaltıda yanına oturmamış, Plutark sabah onu eğitime gönderince tek söz etmeden gitmesine izin vermiştim. Yalnız bana duyduğu endişeden dolayı böyle konuştuğunu biliyordum ama Coin'in değil, benim tarafımda olmasına ihtiyacım vardı. Bunu nasıl bilmezdi ki? Programa göre öğle yemeğinden sonra BT ile buluşmak üzere Gail ile birlikte özel savunmaya gitmemiz gerekiyordu. Asansörle aşağı inerken Gail sonunda "hala öfkelisin," dedi. "Ve sen de hala üzgün değilsin," diye yanıtladım. "Ben hala söylediğimin arkasındayım. Yoksa yalan söylememi mi tercih ederdin?" "Hayır, konuyu yeniden düşünmeni ve doğru fikre ulaşmanı isterdim," dedim. Ama bu onu yalnızca güldürdü. Üstüne daha fazla gidemezdim. Gail'e ne düşüneceğini söylemeye çalışmanın faydası yoktu. Hem itiraf edeyim, bu ona güvenme nedenlerimin başında geliyordu. Özel savunma katı en az hazırlık ekibimi bulduğumuz zindanlar kadar derinlerdeydi. Bilgisayarlar, laboratuvarlar, araştırma ekipmanları ve deney alanlarından oluşan bir arı kovanıydı. BT'yi sorduğumuzda büyük bir cam vitrine ulaşana dek takip etmemiz gereken bir labirente yönlendirildik. İçeri girince, o ana kadar 13. mıntıkada gördüğüm en güzel şeyle karşılaştım. Gerçek ağaçlar, çiçek veren bitkiler ve canlı sinek kuşlarıyla dolu, gerçeğin birebir eşi bir çayır. Biti çayırın orta yerinde bir tekerlekli sandalyede hiç kıpırdamadan oturuyor, bahar yeşili bir kuşun büyük bir portakal çiçeğinden nektar emerken havada kanat çırpışını izliyordu. Kuş hızla uzaklaşırken gözleriyle onu takip etti ve bizi gördü. Yanına gitmemiz için dostça el salladı. Hava beklediğim gibi nemli ve bunaltıcı değil, serin ve nefes alınabilir türdendi. Dört bir yandan, eskiden bizim mıntıkanın ormanında böcek sesleriyle karıştırdığım cinsten ufacık kanatların vınlaması geliyordu. Burada böyle hoş bir mekanın inşa edilmesine, nasıl bir talihin neden olduğunu merak etmemek elde değildi. Betty'nin yüzünde hala nikahat dönemindeki insanlara özgü bir solgunluk olsa da, tuhaf görünüşlü gözlüğünün arkasında gözleri heyecandan ışıl ışıldı. Muhteşem değiller mi? 13. Uzun yıllardır bu kuşların aerodinamiklerini inceliyor. İleri geri uçabiliyor. Saatte 60 mil hıza kadar çıkabiliyorlar. Keşke sana bu kuşlarınki gibi kanatlar yapabilseydim Katniss. O tür kanatları idare edebileceğimden şüpheliyim Betty diyerek güldüm. Bir an buradalar, sonra bir bakıyorsun gitmişler. Okunla bir sinek kuşunu indirebilir misin diye sordu. Hiç denemedim. Üzerlerinde pek fazla et olduğu söylenemez diye karşılık verdim. Hayır ve sen de spor olsun diye can alacak biri değilsin dedi. Yine de vurulmalarının zor olacağına bahse girerim. Gale, belki tuzak kurularak yakalanabilirler dedi. Yüzünde bir şeyleri kafasında çözmeye çalıştığı zamanlardaki dalgın ifade belirmişti. Çok sık, delikli bir ağla mesela. Belli bir alanı kapatın ve yalnızca bir metrekarelik bir ağzı açık bırakın. İçine yem olarak nektar çiçekleri yerleştirin. Kuşlar karınlarını doyurmaya girince ağın ağzını kapatıverin. Sesi duyunca uçmaya kalkışacaklardır. Ancak ağın diğer ucuna kadar gidebilirler. Biti, işe yarar mı diye sordu. Bilmiyorum, benimki yalnızca bir fikir dedi Gale. Belki de kurnazlık edip tuzaktan kaçabilirler. Evet, kaçabilirler. Ancak onların doğal tehlikeden kaçma güdülerinin üstüne oynuyorsun. Kendini avının yerine koyarak, hassas noktalarını ancak böyle bulabilirsin dedi Biti. Aklıma düşünmekten pek hoşlanmadığım bir şey gelmişti. Çeyrek asır oyunlarına hazırlanırken henüz küçük bir çocuk olan Biti'yi bir kasette izlemiştim. Onun peşine düşen bir grup çocuğun elektrik akımına kapılarak ölmesine neden olacak iki teli birbirine dokunduruşunu görmüştüm. Çocukların eğilip bükülen bedenleri, yüzlerindeki tuhaf ifadeler. Biti çok uzak bir geçmişte kalan o açlık oyunlarında, onu zafere taşıyan anlarda diğerlerinin ölümünü seyretmişti. Onun hatası değildi, yalnızca kendini savunmaya çalışmıştı. Hepimiz yalnızca kendimizi savunma derdiyle hareket ediyorduk. Birden birileri bir tuzak kurmaya yeltenmeden sinek kuşu odasından çıkma isteğiyle dolmuştum. Biti, Plutark sende benim için bir şey olduğunu söylemişti. Öyle, senin için yeni bir yay. Sandalyesinin kolundaki bir kontrol düğmesine basıp odadan dışarı çıktı. Özel savunmanın dolambaçlı ve dönemeçli yollarında ilerlerken sandalyeyi açıklama getirdi. Şimdi artık biraz yürüyebiliyorum ama çok çabuk yoruluyorum. Böyle dolaşmak daha kolay geliyor. Fenik nasıl? O, bazı konsantrasyon sorunları var diye yanıtladım. Tam bir zihinsel erimeye maruz kaldığını söylemek istemiyordum. Konsantrasyon sorunu ha? Beaton'un yüzünde zalim bir gülümseme belirmişti. Fenik'in yıllardır neler yaşadığını bir bilsen, hala bizimle birlikte olmasının ne kadar kayda değer olduğunu görürdün. Onun için yeni bir zıpkınımın olduğunu söyler misin? Dikkatini biraz olsun dağıtacak bir şey. Fenik'in en son ihtiyacı dikkatinin dağılmasıydı ama yine de mesajı ileteceğime söz verdim. Özel silahlar yazan koridorun girişinde 4 asker nöbet tutuyordu. Kollarımıza işaretlenmiş programların kontrolü yalnızca bir ön adımdı. Parmak izlerimiz alındıktan, retina ve DNA taramalarımız yapıldıktan sonra metal dedektörlerinden geçmek zorunda kaldık. Beatty sandalyesini kapının diğer yanında bıraktı ve güvenliği açtıktan sonra diğer tarafta yeni bir sandalyeye oturdu. Bense bütün süreci son derece tuhaf buldum. Çünkü 13. mıntıkada yetişmiş herhangi bir insanın hükümetin gardını almasını gerektirecek bir tehdit oluşturduğuna inanmıyordum. Bu önlemler yakın zamandaki göçmen akınından sonra alınmış olabilir miydi? Cephaneliğin kapısında sanki DNA'm koridordaki 20 metrelik yürüyüş sırasında değişim gösterebilirmiş gibi ikinci bir kimlik kontrolüne tabi tutulduk ve nihayet silah koleksiyonuna girmemize izin verildi. Cephaneliğin soluğumu kestiğini itiraf etmeliyim. Sıra sıra tüfekler, roket fırlatıcılar, patlayıcı maddeler, zırhlı araçlar. Tabii ki hava araçları birimi başka bir yerde barındırılıyor dedi Beatty. Böyle bir şeyi herkesin bilmesi normalmiş gibi, tabii ki dedim. Basit bir yay ve okun, bu ileri teknoloji ürünü ekipmanların arasında nasıl yer bulabildiğini anlamakta zorlanıyordum ki, ölümcül okçuluk silahlarının süslediği bir duvarın önüne geldik. Eğitimler sırasında kapitolün pek çok silahıyla oynamıştım ama içlerinden hiçbiri askeri mücadele için tasarlanmamıştı. Dikkatimi ölümcül bir görüntüsü olan teleskop ve küçük cihazlarla donanmış bir yaya odakladım. Bırakın onunla ok atmayı, bu yayı kaldırmayı dahi başaramayacağımdan emindim. Gale, belki bunlardan birkaçını denemek istersin dedi, Beatty. Gale'in yanıtı, cidden mi oldu? Zaman içinde sana savaş amaçlı bir silah verilecek elbette. Ancak propaganda sırasında Katniss'in ekibinde görüneceksen bunlardan biri daha havalı durabilir. Kendine uygun bir tane bulmaktan hoşlanabileceğini düşündüm. Evet isterim. Gale'in elinin biraz önce benim de dikkatimi çekmiş olan yayı kavramasıyla omzuna asması bir oldu. Dürbününden bakarak yayı çevrede dolaştırdı. Geyikler için pek adil görünmüyor dedim. Bunu bir geyik için kullanmazdım değil mi hayatım? Beatty, hemen dönerim dedi. Panele bir kod girdi. Küçük bir kapı açıldı. Gözden kaybolmasını ve kapının arkasından kapanmasını izledim. Yani senin için bu yayı insanların üstünde kullanmak kolay olur muydu diye sordum. Öyle demedim. Gale oku aşağı indirdi. Ancak 12'de gördüklerimi durdurabilecek bir silahım olsaydı, seni arenanın dışında tutabilecek bir silahım kullanırdım. Ben de diye itiraf ettim. Ama ona bir insanı öldürmenin sonrasında yaşananlar ve hissedilenler hakkında ne diyeceğimi bilmiyordum. O insanların yakanızı asla bırakmadıklarını nasıl anlatabilirdim? Beatty, tekerlekli sandalyesinin ayaklık kısmıyla omzu arasına beceriksizce yerleştirdiği siyah dikdörtgen bir kutuyla geri geldi. Durdu ve kutuyu bana doğru eğdi. Senin için. Kutuyu yere koydum ve tek tarafındaki kilitleri açtım. Kutunun üst kısmı gıcırtısız menteşelerle açıldı. İçinde kahverengi kadifeden bir yatağın üzerinde göz alıcı siyah bir yay yatıyordu. Hayranlıkla ah diye fısıldadım. Havaya kaldırdım ve müthiş dengesini, zarif tasarımını ve nasılsa uçan bir kuşun açık kanatlarını anımsatan uzantılarını hayranlıkla incelemeye başladım. Başka bir şey daha vardı. Hayal görmediğimden emin olmak için yayı hiç kıpırdatmadan tutmam gerekiyordu. Hayır, yay ellerimin arasında canlıydı. Yanağıma bastırdım ve cılız vızıltısını yüz kemiklerimde hissettim. Ne yapıyor diye sordum. Merhaba diyor dedi Beatty sırıtarak, sesini duydu. Sesimi tanıyor mu diye sordum. Yalnızca senin sesini dedi. Anlarsın, benden yalnızca dış görüntüye odaklı bir yay tasarlamamı istediler. Kostümünün bir parçası olacak bir yay. Ama ben sürekli olarak çok yazık diye düşünüyordum. Ya o yaya bir şekilde ihtiyaç duyacak olursan? Yani bir moda aksesuarı olmanın ötesinde bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Bu yüzden dış görüntüsünü olabildiğince basit tuttum ve içini de hayal gücüme bıraktım. Gerçi en doğrusu pratikle anlatmak. Yayları denemek ister misiniz? İstiyorduk. Bizim için bir atış alanı hazırlanmıştı bile. Beatty'nin tasarladığı okların da yaylardan aşağı kalır yanı yoktu. Okların ve yayın muhteşemliği sayesinde 100 metreyi aşan bir mesafeden tam isabet ettirebildim. Okların çeşitliliği, jilet keskinliğinde yangın çıkarıcı ve patlayıcı özellikte olanları vardı, yayı çok amaçlı bir silaha dönüştürmüştü. Oklar birbirlerinden farklı sap renkleriyle ayrılmıştı. Oku, istediğim anda sesle etkisiz hale getirme seçeneğim vardı ama bunu kullanmayı neden isteyeceğimi bilmiyordum. Yayın özelliklerini işlemez hale getirmek için yalnızca iyi geceler demem yeterliydi. O zaman sesim onu yeniden uyandırana dek uykuda kalıyordu. Beatty ve Gale'i arkada bırakarak hazırlık ekibine döndüğümde moralim bir hayli düzelmişti. Boyanırken ve kolumdaki yara izini saklamak üzere yakın zamanda büyük bir mücadeleden çıktığım mesajını verecek kanlı bir bandajın da eklendiği kostümümü kuşanırken büyük bir sabırla oturdum. Venya, alaycı kuş iğnemi kalbimin üstüne tutturdu. Yayımı ve Beatty'nin hazırladığı normal ok kılıfını alırken, ortalıkta yüklü oklarla dolaşmama asla izin vermeyeceklerini çok iyi biliyordum. Sonra makyaj, ışık ve duman seviyelerini ayarlarlarken, neredeyse saatler boyu ayakta kaldığım stüdyoya geçtik. Gizemli cam kabinin ardındaki görünmez şahısların, interkom aracılığıyla sıraladıkları emirler gittikçe azaldı. Fulvia ve Plutarch beni ayarlamaya çalışmaktan ziyade incelemeye başladılar. Sonunda ortama bir sessizlik çöktü. Tam 5 dakika boyunca beni baştan ayağa süzüp değerlendirdiler ve en sonunda Plutarch, "Sanırım bu iş oldu," dedi. İşaretle bir monitöre çağrıldım. Band kaydının son birkaç dakikasını tekrar oynattılar. Ben de ekrandaki kadını seyrettim. Bedeni duruş olarak benimkinden çok daha yapılı ve güçlü görünüyordu. Yüzü kirli ancak seksiydi. Siyah kaşları meydan okuyan bir açıyla biçimlendirilmişti. Kıyafetinden üzerindeki ateş henüz söndürülmüş ya da alev almak üzereymiş gibi görünmesine neden olan dumanlar tütüyordu. Bu kadının kim olduğunu bilmiyordum. Birkaç saattir aylak aylak sette dolaşan Finnick, arkamda belirdi ve eski muzip halini anımsatan bir sesle "Seni ya öldürmek ya da öpmek isteyecekler ya da sen olmak." Herkes çıkardıkları işten hoşnut ve heyecanlı görünüyordu. Neredeyse akşam yemeği saati gelmiş olmasına rağmen devam etmemiz için ısrar ettiler. Ertesi gün konuşmalar ve mülakatlara odaklanmamız ve beni isyan mücadelesine dahil olmuşum gibi davranmaya hazırlamamız gerekiyordu. Bugünse yalnızca tek bir slogan, Coyne gösterebilecekleri bir propaganda spotuna dönüştürebilecekleri tek bir cümle istiyorlardı. Panem halkı, savaşacağız, cesaret göstereceğiz ve adalet açlığımızı gidereceğiz. Cümle buydu. Cümleyi sunuş şekillerinden oluşturmak için aylar hatta yıllar harcadıklarını ve eserleriyle gurur duyduklarını anlamak hiç zor değildi. Gerçi bana tekerleme gibi gelmişti ve fazla zorlama. Böyle bir cümleyi gerçek hayatta Kapitol aksanı kullanmadan ve dalga geçmeden söylediğimi düşünemiyordum bile. Tıpkı Gale ile birlikte Effie Trinket'ın "Şans daima sizden yana olsun" deyişini taklit ettiğimiz zamanlardaki gibi. Ancak Fulvia burnumun dibinde durmuş, henüz çıktığım bir mücadeleyi, silah arkadaşlarımın cansız bedenlerinin çevreme saçıldığını ve hayatta kalanları bir araya toplayabilmek için kameraya dönmem ve bahsi geçen cümleyi haykırmam gerektiğini anlatıyordu. Eski yerime iteklendim ve duman makinesi devreye girdi. Biri sessiz olunması için çağrıda bulundu ve kameralar dönmeye başladı ve ardından "Motor!" sesini duydum. Yayımı başımın üstüne kaldırdım ve toplayabildiğim bütün öfkeyle "Panem halkı, savaşacağız, cesaret göstereceğiz ve adalet açtığımızı gidereceğiz" diye haykırdım. Sete ölüm sessizliği çökmüştü. Sessizlik sürdü, sürdü. Nihayet interkomdan bir tıkırdı yükseldi ve ardından Haymitt'in keskin kahkahası bütün stüdyoyu kapladı. Sonunda kendini kontrol altına almayı başardı ve ağzından tek bir cümle döküldü. "Ve işte dostlarım, bir devrim böyle ölür." 8. ayrımın sonu. Sayfa 82. Devamı 9. ayrımda.